Ayrım 56.
Ante Düring, Frederick Engels. Ne var ki bu tutar, Kesne'nin de belirttiği gibi, aslında ödemelerin sürekli olarak küçük parçalar biçiminde yinelendiği ülkenin, Fransa, gerçekte toplam dolaşımı bakımından gerekli olandan çok daha büyük olduğu için, çiftlik kiracılarının elinde bulunan 2 milyar lira, ulus içinde dolaşan paranın toplam tutarını temsil eder. Rantı cebine indiren toprak sahipleri sınıfı önce, büyük bir olasılıkla bugün de olduğu gibi, ödemelerde parayı alan taraf rolünde görünür. Kesne'nin varsayımına göre, asıl toprak sahiplerinin eline 2 milyarlık rantın ancak 4 bölü 7'si geçer, 2 bölü 7'si hükümete ve 1 bölü 7'si de kilise öşürcülerine gider. Kesne'nin zamanında kilise, Fransa'nın en büyük toprak sahibiydi ve ayrıca geri kalan tüm toprak mülkiyetinin öşürünü de o alıyordu. Kısır sınıf tarafından bir yıl boyunca harcanan işletme sermayesi, yıllık avanslar, ham maddeler biçiminde 1 milyarlık bir değerden oluşur. Yalnızca ham maddeler biçiminde, çünkü aletler, makineler ve benzeri bu sınıfın kendi ürünleri arasında sayılır. Bu sınıfın sanayileri pratiğinde bu ürünlerin oynadığı birçok role gelince, bu roller tabloyu yalnızca sınıfın sınırları içinde oluşan meta ve para dolaşımından daha çok ilgilendirmez. Kısır sınıfın ham maddeleri sayesinde mamul metalar haline dönüştürdüğü emek ücreti, kısmen doğrudan doğruya üretken sınıftan, kısmen dolaylı olarak toprak sahipleri aracılığıyla aldığı yaşama araçları değerine eşittir. Bu sınıf kendi içinde kapitalistler ve ücretliler olarak bölünmesine karşın, Kesne'nin temel anlayışına göre tüm sınıf durumunda, üretken sınıfla toprak sahiplerinin ücretli görevlisidir. Sınai üretimin tümü ve sonuç olarak rekolteyi izleyen yıl, üzerine dağılan dolaşımın da tümü, aynı biçimde tek bir toplam olarak birleştirilirler. Bu nedenle tabloda gösterilen hareketin başlangıcında, kısır sınıfın yıllık meta üretiminin tamamen kendi elinde bulunduğu, demek ki tüm işletme fonu ya da 1 milyar değerindeki ham maddelerin yarısının bu dönüşüm sırasında tüketilen yaşama araçlarının değerini temsil ettiği 2 milyar değerindeki meta biçimine dönüşmüş olduğu varsayılır. Burada bir karşı koymada bulunulabilir. Ama kısır sınıf kendi ev gereksinmeleri için sanayi ürünleri de tüketir. Eğer ürünlerin hepsi dolaşım yoluyla öteki sınıflara geçerse, bunlar nerede yer alır? Bu konuda bize şu yanıt verilir. Kısır sınıf, yalnızca kendi metalarının bir bölümünü tüketmekle kalmaz ama ayrıca bunun olanaklı olduğunca çoğunu elinde tutmaya da çalışır. Öyleyse dolaşıma giren metalarını kendi gerçek değerlerinin üzerinde bir değerle satar ve biz bu metaları üretiminin toplam değeri olarak değerlendirdiğimize göre böyle de yapması gerekir. Ama gene de tablonun saptamalarında bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü öteki iki sınıf yapılmış metaları ancak toplam üretimleri değerine alırlar. Öyleyse şimdi üç ayrı sınıfın tablonun gösterdiği hareketin başlangıcındaki ekonomik konumunu biliyoruz. Üretken sınıf, işletme sermayesinin mal olarak yenilenmesinden sonra 3 milyarlık brüt tarımsal ürünle birlikte 2 milyar parayı da elinde tutar. Toprak sahipleri sınıfı, önce yalnızca üretken sınıftan 2 milyarlık bir rant hakkıyla kendini gösterir. Kısır sınıf 2 milyarlık mamul beslenme maddesine sahiptir. Bu üç sınıftan yalnızca ikisini ilgilendiren bir dolaşıma, fizyokratlar arasında eksik dolaşım, üçünü de ilgilendiren bir dolaşıma ise tam dolaşım adı verilir. Şimdi tablo ekonomikin kendisine geçelim. Birinci dolaşım, eksik dolaşım. Çiftlik kiracıları toprak sahiplerine kendilerine düşen rantı, yani 2 milyar parayı, karşılıksız olarak öderler. Bu milyarlardan biriyle toprak sahipleri çiftlik kiracılarından yaşama araçları satın alırlar. Böylece rantı ödemek için harcanmış paranın bir yarısı gene çiftlik kiracılarına geri döner. Kesne, Analyse du Tableau Économique'inde toprak rantının 1/7'sini alan devletle 1/7'ini alan kiliseden uzun boylu söz etmez, çünkü onların toplumsal rolleri herkes tarafından bilinir. Asıl toprak sahipleriyle ilgili olarak onların, içinde hizmetlerindeki bütün insanların harcamalarının da yer aldığı harcamalarının, mülklerinin korunması ve iyileştirilmesi ve ekimin artırılması için kullanılan o çok küçük parça dışında, hiç değilse çok büyük bir bölümü bakımından kısır harcamalar olduklarını söyler. Ama doğal hukuka göre onların öz görevleri, ana baba kalıtlarının yönetme çalışmaları ve onarım giderlerini üzerlerine almak ya da sonradan açıklandığı gibi toprak avanslarını, yani toprağı hazırlamak ve çiftlikleri, çiftlik kiracının sermayesinin hepsini salt gerçek ekim işine ayırmasını sağlayan her türlü katkılarla donatmak için yaptıkları harcamaları yapmaktır. Dipnot: Eugène Der, Fizyokrat, 1. bölüm, sayfa 68. İkinci dolaşım, tam dolaşım. Henüz ellerinde bulunan ikinci milyarlı toprak sahipleri kısır sınıftan yapılmış mamul maddeler ve kısır sınıf da bu biçimde eline geçen parayla çiftlik kiracılarından aynı tutarda yaşama araçları satın alırlar. Üçüncü dolaşım, eksik dolaşım. 1 milyar parayla çiftlik kiracıları kısır sınıftan aynı tutarda yapılmış maddeler satın alırlar. Bu metaların büyük bir bölümü tarımsal aletler ve ekim için gerekli öteki üretim araçlarından oluşur. Kısır sınıf kendi öz işletme sermayesinin yenilenmesi için 1 milyarla ham maddeler satın alarak aynı parayı çiftlik kiracılarına geri verir. Böylelikle çiftlik kiracılarının rantın ödenmesi için harcadıkları 2 milyar para kendilerine geri dönmüş ve harekette tamamlanmış olur. Ve böylece büyük bilmece ekonomik dolaşımda rant biçimi altında sahiplenilen net ürünün ne olduğunu bilme sorunu da çözülmüş bulunur. Yukarıda sürecin başında üretken sınıfın elinde 3 milyarlık bir artığa sahiptik. Bunun yalnızca 2 milyarı net ürün olarak rant biçimi altında toprak sahiplerine ödenmişti. Artığın, fazlalığın 3. milyarı, 10 milyar için %10 üzerinden çiftlik kiracılarının toplam fon yatırımının faizini oluşturur. Onlar bu faizi, dikkat edilsin, dolaşımdan almazlar. Elleri arasında mal olarak bulunur ve onu dolaşım aracıyla eşit değerde yapılmış meta biçimine dönüştürerek gerçekleştirmekten başka bir şey yapmazlar. Bu faiz olmadıkça tarımın baş yürütücüsü olan çiftlik kiracısı tarıma sermaye yatırmaz. Daha bu görüş açısından tarımsal gelir artığının faizi temsil eden bölümünün çiftlik kiracısı tarafından sahiplenilmesi fizyokratlara göre yeniden üretimin çiftlik kiracıları sınıfı denli zorunlu bir koşuludur ve sonuç olarak bu öğe net ürün ya da ulusal net gelir kategorisi içinde sayılamaz. Çünkü bu son kategori, ulusal yeniden üretimin dolaysız gereksinmeleri göz önünde tutulmaksızın tüketilebilmesiyle ayırt edilir. Ama Kesne'ye göre bu 1 milyarlık fon, büyük bölümü bakımından yıl içinde zorunlu duruma gelen onarımlar ve fon yatırımının kısmi yenilenmesi için kullanılır. Ayrıca kazalara karşı yedek fon hizmeti görür. Son olarak olanaklı olduğu yerde yatırım fonu ve işletme sermayesinin artırılmasına ve toprağın iyileştirilmesiyle ekimin genişletilmesine yarar. Bütün süreç kuşkusuz oldukça yalındır. Dolaşıma çiftlik kiracıları tarafından rantın ödenmesi için 2 milyarlık parayla 1/3'ü yaşama araçları ve 1/3'ü ham madde olmak üzere 3 milyarlık ürün, kısır sınıf tarafından da 2 milyarlık yapılmış madde sokulmuştur. 2 milyarlık bir tutardaki varoluş araçları üzerinden bunun bir yarısı toprak sahipleri ve hizmetkarları, öteki yarısı da çalışması karşılığı olarak kısır sınıf tarafından tüketilmiştir. 1 milyarlık ham madde bu aynı sınıfın işletme sermayesini yeniler. 2 milyar tutan dolaşımdaki yapılmış maddelerin bir yarısı toprak sahiplerine, öteki yarısı da çiftlik kiracılarına düşer. Bu öteki yarı çiftlik kiracıları için fon yatırımlarının İlk elde tarımsal yeniden üretimden elde edilen faizinin değişime uğramış bir biçiminden başka bir şey değildir. Çiftlik kiracısının rantı ödeyerek dolaşıma soktuğu paraya gelince bu para ürünlerinin satışı yoluyla ona geri gelir ve böylece aynı çevrim, cycle, bir sonraki yıl içinde bir daha yinelenir. Dipnot, bundan sonraki paragraf MN'de tamamen eksiktir. Buna karşılık onun yerine şu başlık bulunur. Güçlü Düring'e dönüş. Şimdi Bay Düring'in geleneksel yalın çözümlemeden öylesine yüksek, gerçekten eleştirel betimlemesine hayran olunsun. Kesne'nin tabloda yalnızca para biçimindeki değerlerle işlem yaptığını görmenin, nedenli sıkıcı bir şey olduğunu, gizemli bir havayla 5 kez arka arkaya yineledikten sonra, ki bunun doğru olmadığı da görüldü, en sonunda rant biçimi altında sahiplenilen net ürünün ekonomik dolaşımda ne olduğunu sorar sormaz, tablo ekonomiki yalnızca mistisizme değin götürülmüş bir karışıklık ve bir keyfi tutum ile açıklama sonucuna varır. Tablonun yıllık yeniden üretim sürecinin dolaşım aracılığıyla oluştuğu biçimiyle, zamanı için yalın olduğu denli dahice de olan açıklamasının, ekonomik dolaşımda bu net ürünün ne olduğunu çok doğru bir biçimde dile getirdiğini görmüş bulunuyoruz ve böylece mistisizm, karışıklık ve keyfi tutum, bir kez daha hepsi arasında en sakıncalı yön ve fizyokratik irdelemelerin tek net ürünü olarak yalnızca Bay Düring'in üstünde kalır. Bay Düring, fizyokratların teorisiyle ne denli içli dışlıysa, onların tarihsel etkileriyle de o denli içli dışlı. Bize Turgot ile fizyokrasi, Fransa'da pratik ve teorik taçlanmasını bulmuştu diye ders verir. Ama Mirabeau, ekonomik görüşlerinde özsel olarak fizyokratmış, İktisat alanında 1789 kurucu meclisinde en büyük yetkiymiş, bu meclis fizyokratik tezlerden büyük bir bölümünü teoriden pratiğe geçirmişmiş ve hele toprak mülkiyeti tarafından karşılıksız olarak sahiplenilen net ürün üzerine ağır bir vergi koymuşmuş, bütün bunlar bir Düring için hiç olmamış şeyler. 1691-1752 dönemi üzerindeki uzun bir çizginin Hume'un bütün öncellerini silmesi gibi, bir başka çizgi de Hume'dan Adam Smith'e kadar uzanan dönem içinde Sir James Stuart'ı çizer. Onun tarihsel önemi bir yana, ekonomik politik alanını sürekli olarak zenginleştirmiş bulunan tüm büyük yapıtından, Bay Düring'in girişiminde tek hece bile yok. Dipnot, James Stuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767. Buna karşılık onun Adam Smith çağının bir profesörü olduğunu söyleyerek Stuart'a özel sözlüğünde yer alan en ağır sövgüyü savurur. Ne yazık ki bu lekeleme katıksız bir uydurmadır. Gerçekte Stuart, sözde Stuart'ların fesat hareketine katılmış olması yüzünden Büyük Britanya'dan kovulmuş, Anakara üzerindeki uzun eğleşme ve yolculuklarından çeşitli ülkelerin ekonomik durumuyla içli dışlı olmak için yararlanan büyük bir İskoçyalı toprak sahibiydi. Dipnot, MN'de şöyle devam eder. 6. Adam Smith. Bay Düring'in bayağı ciddiye alma yeteneği, yalnızca önemli şeylerden bayağıca söz etme yeteneği tarafından geride bırakılır. Bunun sonucu Adam Smith üzerindeki bölümünde aşağıdaki tümceden başka sözü edilme çabasına değer hiçbir şey bulunmaz. Salt ekonomik nedenlerden başka, fiyatların belirlenmesinin toplumsal nedenleri de olduğu ya da bir başka deyişle karşılıksız sahiplenmenin ekonomik olayların zorunlu bir üyesi olması sonucunu veren toplumsal bir haraç bulunduğu fikri, ancak iktisat öğretisinin en yeni eleştirel formüllerinde, yani benim sistemimin değer öğretisinde tamamen açık bir duruma geldi. Bundan tam bir açıklıkla Bay Düring'in Adam Smith ve hatta ardıllarını fizyokrasiden daha çok anlamadığı ve o halde Malthus, Ricardo ve benzeri konusundaki ağız kalabalıkları üzerinde uzun boylu durmanın zaman yitirmekten başka bir şey olmayacağı sonucu çıkar.
Ayrım sonu.